Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 6.
Fırtına. İhtiyosaurus'un dehşet verici kafasının dalgaların arasından bir kez daha çıkmasını korkuyla bekledik. Hepimizin aklından aynı düşünce geçiyordu. Canavar suyun altındaki mağarasına mı dönmüştü, yoksa tekrar yüzeye çıkacak mıydı? Bereket versin ki bir daha görünmedi. Kuvvetle esen rüzgar kavganın olduğu yerden hızla uzaklaşmamıza yardımcı oldu. Üzerimizdeki gerginlik yavaş yavaş azalıyor ve yerini yorgunluğa bırakıyordu. İçimizden birini nöbetçi bırakarak sırayla uyuduk. Sıra bana geldiğinde endişeli gözlerle denizi taradım. Tek bir kıpırtı bile görünmüyordu. Aynı deniz, aynı hava, aynı ebedi ışık. Karadan en ufak bir eser bile yoktu. Saatler ilerledi. Ertesi gün oldu. Amcam huysuzlanmaya başlamıştı. Dürbünüyle durmadan ufku tarıyor, ardından da sıkıntıyla kollarını kavuşturuyordu. Okyanusun hala gözlerinin önünde uzanıyor olduğunu görmek amcamda yoğun bir öfke yaratmıştı. Öte yandan değişen bir şey vardı. Hava koşulları. Hava sıcak ve ağırdı. Bulutlar alçaktı ve giderek daha da tehdit edici bir kütle haline bürünüp gitgide koyulaşan pis bir zeytin rengine dönüşmüşlerdi. Hava iyice elektrik yüklenmiş hissi uyandırıyordu. Saçlarım elektrikli bir cihaza yaklaşmışım gibi dimdik olmuştu. Yanımdakiler bana dokunacak olsalar bir elektrik çarpmasına maruz kalacaklardı sanki. Hava kötüleşiyor dedim. Profesör yanıt vermedi ve omuzlarını silkmekle yetindi. Çıt çıkmıyordu. Rüzgar tamamen durmuştu. Yelkende en ufak bir kıpırtı yoktu ve sağlımız çarşaf gibi denizin ortasında hareketsiz duruyordu. Yelkeni bağlayalım ve direği indirelim dedim. Amcam hayır diye bağırdı. Bırakın rüzgar bizi yakalasın. Bırakın fırtına bizi uzaklara götürsün. Ne olursa olsun bir sahile ulaşmak istiyorum. Sal paramparça olsa bile umurumda değil. Bu sözler ağzından henüz çıkmıştı ki mağaranın ta içlerinden çok sert bir rüzgar kopup geldi. Salın yerinden ok gibi fırlamasıyla birlikte amcam da boylu boyunca yere serildi. Ona doğru süründüğümde bir ipe tutunmuş olduğunu fark ettim. Fırtınayı seyretmekten hoşlanmış gibi bir hali vardı. Hans dümendeydi ve yerinden bile kımıldamamıştı. Yelken patlamak üzere olan bir balon gibi şişmişti ama direkt dimdik duruyordu. Sal uçarcasına ilerledi. ''Yelken, yelken!'' diye bağırdım. İndirmemiz gerektiğini anlatmaya çalışarak. Amcam ''Hayır!'' diye kükredi, geri çekilmemi işaret ederek. Hans ''Nej!'' diye tekrar etti başını sallayarak. Rüzgar uzun saçlarını yüzüne çarpıyordu. İleride sağanak halinde bir yağmur perdesinin bulunduğunu görebiliyordum. Biz ona ulaşmadan önce bulutlar yarıldı ve şimşeklerin parlak ışıkları gök gürültülerine karıştı. Gözlerim kamaşmıştı, kulaklarım sağır oldu, üzerime dolu yağmaya başladı. Dolu taneleri eşyalarımızın ya da silahlarımızın madeni kısımlarına çarptıkça ortalığa ışıklar saçılıyordu. Sonumuzun geldiğine emindim. Oysaki bu daha bir başlangıçtı. Fırtınaların 1-2 saat sürdükten sonra bitecekleri öğretilmişti bana. Ama yeryüzünün altındaki bu mağarada olaylar daha farklı gibiydi. Fırtına 3 gün 3 gece boyunca dinmedi ve bütün bu süre boyunca rüzgarın öfkesiyle sürüklendik. Gürültü ve kargaşa hiç kesilmiyordu. Kulaklarımızdan kan geliyordu. Konuşmaya çalıştığımızda ağzımızdan çıkan bir tek sesi bile duyamıyorduk. Eşyalarımızı her nasılsa bağlamayı başarmıştık ve mümkün olduğunca sıkı bir şekilde bir yerlere tutunmaya çalışıyorduk. Saatler boyunca kendimden geçmiş bir halde yattım. Üzerime yağmur yağıyor, dalgalar bacaklarıma çarpıyordu. Şimşekler, alevden kocaman lambalar misali bomba gibi etrafımızda patlıyordu. Aniden salın üzerinde bir ateş topu belirdi. Onu görünce korkudan dona kalmıştık. 25 santim çapında bir gülle büyüklüğündeki yarı beyaz yarı mavi ateş topu yumuşak bir hareketle ama kasırganın kamçılamasının etkisiyle hızla dönerek salın üzerinde gezindi. Erzak çantasının üstüne sıçradı. Hafifçe aşağı atladı, geri sekti ve barut kutusuna dokundu. Tüylerim ürpererek işte şimdi havaya uçacağız diye düşündüm bir an. Ama hayır, göz kamaştıran parlaklıktaki top oradan uzaklaşarak Hans'a yaklaştı. Kılavuz yalnızca bakmakla yetindi. Ardından ateş topu amcama yöneldi. Profesör geri çekildi. Parıldayan top daha sonra bana yöneldi. Betim benzim atmıştı. Titriyordum. Alev kütlesi ayağıma doğru yuvarlanıyordu. Ondan kaçınmak için boşu boşuna çabaladım. Ortalığı kaplayan azotlu bir gaz kokusunun ciğerlerimize dolmasıyla boğulacak gibi olduk. Niçin ayağımı hareket ettiremiyordum? Sanki sala perçinlenmişti. Tam o anda ateş topunun salın üzerindeki bütün metalleri mıknatısladığını anladım. Cihazlar, aletler ve silahlar oraya buraya hareket ediyor, çarpıştıklarında şakır şukur sesler çıkarıyorlardı. Çizmelerimdeki çiviler salın tahtasındaki madeni bir levhaya yapışmıştı. Nihayet top tam ayağımı yakalayacağı ve beni de ardından sürükleyeceği sırada büyük bir gayretle ayağımı kurtarmayı başardım. Birden gözleri kör edici parlaklıkta bir ışık ortalığı kapladı. Top patlamış, biz de alevlerin ortasında kalmıştık. Sonra her yer karardı. Gözlerimi tekrar açtığımda fırtına devam ediyordu. Çakan şimşekler gökyüzüne salınmış yılan yavruları gibiydi. Sonra bir ara bütün o gök gürültülerinin ve rüzgarın uğultusunun arasında yeni bir ses duydum. Kayalara çarpan denizin sesi. Yönüm rüzgara doğru olduğundan nefesim kesilerek ayağa kalkmaya çalıştım. Etrafında denizin köpürdüğü, siyah, girinçil çıkırtılı bir şeyler görür gibi oldum. Dümeni tutmaya devam eden Hans'a ve salın üzerine serilip kalmış olan amcama seslendim. Kısa bir süre sonra salın bir kayaya çarpmasıyla ayağımın yerden kesildiğini hissettim. Kendimi suyun içinde buldum ve dalgalar beni ileri doğru fırlattı. Başım sert bir şeye çarptı. Çok parlak bir ışık gördüm. Sonra da her şey tekrar karardı. Kötü bir sürpriz. Karanlık tekrar aydınlığa dönüşürken başımın acıyacağını biliyordum. İnleyerek gözlerimi açtım. Bir kayanın altında kumda yatıyordum. Başım dönüyordu. Sarsılmıştım. Doğrulup oturdum. Kayalık bir sahil gördüm hayal meyal. Hans ve amcam kıyıya bir şeyler taşıyorlardı. Yağmur hala yağıyor, dalgaların üzerinde yıldırımlar parıldıyordu. Üzerimde bir şimşek çaktı ama artık güvende olduğumu biliyordum. Çok yorgundum, uzandım ve uykunun beni ele geçirmesine izin verdim. Saatlerce uyudum. Sal, kayalıklara çarptığımdan neler olup bittiğini ertesi gün öğrendim. Dalgalardan beni Hans kurtarmış ve denizden çıkarmıştı. Sonra da amcamla birlikte enkazdan ne kurtarılabilirse kurtarmaya çalışmışlardı. Ben uyurken fırtına dinmişti. Her tarafım ağrıyordu ama dinlenmiştim ve hayatta olduğum için mutluydum. Son günlerde yaşadığımız heyecanın ardından temiz hava, huzur ve sessizlik iştahımı açmıştı. Konserve, et, bisküvi ve çaydan oluşan mükemmel bir kahvaltı yaptım. Hans ve amcam erzağımızın büyük bir kısmını kurtarmışlardı. Haftalarca yetecek kadar yiyeceğimiz vardı. Ayrıca cihazlarımızın ve aletlerimizin büyük kısmını da kurtarmayı başarmıştık. Kahvaltı yaparken nerede olduğumuzu bilip bilmediğimi sordum amcama. Tam olarak söylemek zor dedi. Fırtına sırasında 3 gün boyunca salın hızı ve yönü hakkında kayıt tutamadım. Yine de bir tahmin yürütebiliriz. Fırtınadan önce son yaptığım kontroller denizde 1086 kilometre yol aldığımızı ve İzlanda'dan 2415 kilometre uzakta olduğumuzu gösteriyordu. Evet dedim, eğer fırtınadaki 4 günde ilave eder ve günde en az 300 kilometre yol yaptığımızı düşünürsek bu da 1200 kilometre daha ilave edeceği anlamına gelir diyerek cümlemi benim yerime amcam tamamladı. Bu da Reykjavik'ten yaklaşık 3500 kilometre uzaklıkta olduğumuz anlamına gelir. Yani şu anda üzerimizde Akdeniz mi var? Aynı yönde ilerlediğimizden emin olmadan kesin bir şey söyleyemeyiz. Pusulaya bakarak bunu kolayca anlayabiliriz. Gel bakalım ne gösterecek. Pusulayı alarak bir göz attı. Pusulanın iğnesi bir süre sağlandıktan sonra sabitlendi. Amcam dikkatle baktı, gözlerini ovuşturdu ve sonra yeniden baktı. Ne oldu diye sordum. Pusulaya göz atmamı işaret etti. Pusulaya bakar bakmaz bir hayret çığlığı attım. Pusulanın kuzeyi göstermesi gereken ucu bizim güneyde olduğunu düşündüğümüz yönü gösteriyordu. Pusulayı salladım. Tekrar dikkatlice inceledim. Oldukça iyi durumdaydı. Ne yönde tutarsam tutayım iğne ısrarla o beklenmedik yönü gösteriyordu. Rüzgarın fırtına sırasında aniden yön değiştirdiği ve salımızı başlangıçtaki sahile geri getirdiği kesindi. Amcamın suratını bir düşünün. Kuşku, şaşkınlık ve öfke ifadeleri ard arda belirdi. Önce böylesine şaşırıp sonra da bu kadar öfkelenen birini hayatımda görmemiştim. Katlandığımız onca yorgunluğun ve yaşadığımız onca tehlikenin bir kez daha tekrar edilmesi gerekiyordu demek. Demek öyle ha, kader benimle oyun oynuyor öyle mi? Diye bağırdı. Teslim olmayacağım, yarın yeniden denize açılacağız. Hiçbir şey söylemedim, tartışmanın bir yararı yoktu. Yola devam etmek zorundaydık. Amcam, kıyının bu kesimine sürüklendiğimize göre görülmesi gereken her şeyi görene kadar buradan ayrılmayacağım. Pekala dedim. Keşfe başlayalım o zaman. Hans'ı salı tahmin etmesi için orada bırakarak yola koyulduk. İç kısımlara doğru 1-1,5 kilometre ilerlemiştik. Kemiklerle kaplı, geniş ve açıklık bir alana geldik. Zoolojik gelişim tarihinin tamamını içeren devasa bir mezarlığa benziyordu burası. Amcam bir oraya bir buraya koşuyor, araştırıyor, inceliyor, gözlüklerinin ardında gözleri parıldıyor, habire başını sallıyordu. Aniden bir çığlık atarak eğildi ve eline bir kafatası alıp görmem için bana uzattı. "Aksel!" dedi. Sesi heyecanla titreyerek. Bu bir insan kafatası. Kafatasını evirip çevirdi. Heyecanını ben de paylaşıyordum. Bu inanılmaz bir buluştu ama dahası da vardı. Birkaç metre ileride ilk insana ait olduğunu söyleyebileceğim bir iskelet bulduk. Bunun bir insan iskeleti olduğu kolayca anlaşılabiliyordu. Toprakla ve parlak kabuklarla kaplanmış olsa da hiç bozulmadan kalabilmişti. Ben dilim tutulmuş bir halde öylece dururken amcam eğilip iskeletin göğüs kafesine dokundu. Boyu 1 metre 80 santimden daha kısa dedi dalgın dalgın. Maymuna benzer bir yanı da yok. Eğer buraya nasıl geldiğini soracak olursan yanıt vermeye cesaret edemem. Burada, bu yeraltı dünyasında, bu sahte gökyüzünün altında insanlar doğuyor ve yukarıdaki dünyada yaşayan kardeşleri gibi ölüyorlar mıydı? Dahası oğlum, canlı balıklar ve deniz canavarları gördük. Bu sahillerde dolaşan, bu kayıp dünyanın yerlisi, canlı insanlar neden olmasın? Bu ürkütücü bir fikirdi. Birileri sanki beni izliyormuş duygusuna kapılarak çevreme göz gezdirdim. Etrafta taşlardan, açık araziden ve uzaklardaki küçük ormandan başka bir şey görünmüyordu. Profesör defterine bazı yazılar yazıp resimler çizerken sabırla bekledim. İşini bitirdikten sonra yolumuzu kaybetme tehlikesini aldırmadan beni daha da içerilere sürükledi. Dev ağaçlardan oluşan bir ormanın kenarına gelmiştik. Burada palmiyeler, çam ağaçları, serviler ve porsuk ağaçları gibi sarmaşık ağıyla birbirlerine bağlanmışlardı. Zemin bir yosun tabakasıyla örtülüydü. Ağaçların arasından birkaç küçük dere akıyordu ve derenin kıyısında yüksek eğrelti otları büyümüştü. Bütün bu ağaçların, çalıların ve bitkilerin hiçbirinde alıştığımız renkler yoktu. Her şey solgun, kahverengimsi, tek bir renge bürünmüştü. Yapraklar yeşil değildi. Çiçeklerin ne rengi ne de kokusu vardı. Amcam kendinden emin bir tavırla bu dev ağaçların arasına dalınca biraz korkarak onu takip ettim. Zamanın etkisiyle ormanda oluşmuş geniş açıklıklar her devrin hayvanlarının otlayabilecekleri türden çalılarla ve genç fidanlarla doluydu. Nidenbrock denizinde kavga ederken gördüğümüz canavarlardan sonra bizim dünyamızdan gelen herhangi bir yaratığa yakalayıp öldürebilecek kadar büyük dinozorlara, vahşi ve etobu yaratıklara rastlamamızdan korktuğumuzu tahmin edersiniz. 800 metre kadar sonra oldukça büyük bir açıklığa geldik. Açıklığın kıyısında birdenbire durdum ve amcamı kolundan çektim. Hareket eden bir şey görür gibi olmuştum. Nefesimi tutarak bekledim. Amcam sabırsız bir hareketle elimden kurtuldu ve bir iki adım ilerledi. Peşinden gittim. Durdu. Benim de durmamı işaret etmek için elini kaldırdı. Şaşkınlıkla yutkunduğunu duydum. Bunun hemen ardından kendini bir çalının arkasına attı. Ben de yanına kadar süründüm. Açıklığa baktım. Bakar bakmaz da iliklerime kadar titredim. Orada, gözlerimin önünde, yalnızca bir tane de değil, kocaman hayvanlardan oluşan büyük bir sürü vardı. Mastodont olarak bildiğim hayvanlardan, yani tarih öncesinden kalma ve file benzeyen iri yaratıklardan oluşan bir sürü. Patlama. Korku ve merak dolu bir andı. Bu devasa filler ağaçların altında dolanıyordu. Bunlar fosil değil, yaşayan canlılardı. Ve biz de dünyanın bağırsaklarında bu dev yaratıkların insafına kalmıştık. Amcam uzun uzun baktı. Korkuyla yutkundu. Arkasına döndü, kolumu tuttu ve eli titreyerek işaret etti. Bak diye mırıldandı. Omzumun üstünden, çalıların arasındaki bir boşluktan baktım. Evet, onu ben de görebiliyordum. Açıklığın kenarında bir şey vardı. Hareket eden ve aydınlığa doğru gelen bir gölge. Neredeyse kalbim duracaktı. Orada önümüzde mastodont sürüsünü seyreden bir insan duruyordu. Boyu en az 3,5 metreydi. Bir bufalonun kafası büyüklüğündeki başı karmakarışık saçları arasında kaybolmuştu. Elinde bir ağaç dalı sallıyordu. Soğuk terler döküyordum. Adam canavarlardan daha korkunçtu. Şaşkınlıktan dona kalmıştık. Şaşkınlığımdan sıyrılınca amcamı kolundan çekerek oradan uzaklaştırdım. Karşı koymadan geldi. Ürkek hayvanlar gibi çalıların arasından geriye doğru süründük ve dev ağaçların altında yosunla kaplı zeminde koşmaya başladık.
Ayrım sonu.